Ayrım 10.
İdeal olarak sığınağın olarak faydalanacağın bir yerde böyle bir güzelliğin tadını çıkarmalısın. O nedir? Temelde bu zihinsel ve spiritüel gelişme için senin gizli toplantı yerin olabilecek bir yerdir. Bu evinde kullanılmayan bir oda ya da bir apartmanda küçük, huzurlu bir köşe olabilir. Buradaki önemli nokta kendini yenileme faaliyetlerin için bir köşe yaratmaktır. Orada durup sessizce senin gelmeni bekleyen bir yer. Bu kulağa hoş geliyor. İşten eve geldiğimde gidebileceğim sessiz bir yer olması farklılık yaratabilir. Bir süreliğine üzerimdeki baskıdan kurtulabilir ve günün gerginliğini atabilirim. Bu muhtemelen beni çok daha nazik bir insan haline getirecektir. Bir diğer önemli noktaya gelelim. Sessizlik ritüeli en iyi her gün aynı saatte uyguladığın zaman işe yarar. Neden? Çünkü o zaman ritüel olarak alışkanlıklarının arasına girmiş olur. Onu her gün aynı saatte uyguladığında günlük sessizlik dozu kısa süre sonra hiçbir zaman ihmal edemeyeceğin bir alışkanlık haline gelecektir. Ve olumlu yaşam alışkanlıkları kaçınılmaz olarak sana kader yolunda rehberlik eder. Başka bir şey var mı? Evet, mümkünse her gün doğayla baş başa kalmaya çalış. Ormanda kısa bir gezinti ve hatta arka bahçende domates yetiştirmek için geçirilen birkaç dakika bile seni şu anda içinde uyuyan huzur kaynağına yeniden kavuşturacaktır. Doğaya çıkmak seni en yüksek düzeydeki benliğinin sonsuz bilgeliğiyle uyumlu hale getirecektir. Bu iç bilgi seni kişisel gücünün el değmemiş boyutlarına taşıyacaktır. Bunu hiçbir zaman unutma dedi Julian. Sesi tutkuyla yükselmişti. Bu ritüel senin işine yaradı mı Julian? Kesinlikle. Gün doğarken kalkıyorum ve ilk iş gizli sığınağıma koşuyorum. Orada gerektiği kadar süreyle gülün kalbini uyguluyorum. Kimi günler saatlerimi sessiz bir dalınç içerisinde geçiriyorum. Başka günlerde sadece 10 dakika ayırıyorum. Sonuç aşağı yukarı aynı oluyor. Derin bir iç huzur hissi ve fiziksel enerjide artış. Bu da beni ikinci ritüele getiriyor. Fiziksellik ritüeline. Kulağa ilginç geliyor. Nedir bu? Fiziksel bakımın gücü. Anlayamadım. Basit bir şey. Fiziksellik ritüeli bedenine özen göstermek, zihnine de özen göstermektir prensibine dayanır. Bedenini hazırladığında zihnin de hazırlanır. Bedenini eğittiğinde zihnini de eğitmiş olursun. Beden tapınağını her gün zorlu egzersizlerle beslemek için her gün biraz zaman ayır. Kan dolaşımını arttır ve bedenini hareket ettir. Bir haftada 168 saat olduğunu biliyor muydun? Dikkat etmemiştim. Bu gerçek. En az 5 saatini fiziksel etkinliğe ayırman gerekir. Sivana bilgileri fiziksel potansiyellerini açığa çıkarmak ve güçlü, dinamik bir yapıya kavuşmak için eski yoga disiplinini uygularlardı. Köyün ortasında kafalarının üzerinde dikilerek ömürlerini uzatmayı başaran bu harika insanların görüntüsü olağanüstü bir deneyimdi. Hiç yoga yapmayı denedin mi Julian? Jenny geçen yaz yapmaya başladı ve yoganın ömrünü 5 yıl uzattığını söylüyor. Bunu sana ilk söyleyen kişi ben olayım John. Yaşamını sihirli bir şekilde değiştirecek tek bir strateji yok. Kalıcı ve derin bir değişim sana anlattığım birçok yöntemin devamlı uygulanmasıyla elde edilebilir. Fakat yoga içindeki canlılık kaynaklarını açığa çıkarmanın son derece etkili bir yoludur. Her sabah yoga yapıyorum ve bu kendim için yaptığım en iyi şeylerden biri. Yoga yalnızca bedenimi gençleştirmekle kalmaz. Aynı zamanda zihnimi de tamamen odaklamamı sağlar. Hatta yaratıcılığımı bile açığa çıkarır. Bu muhteşem bir disiplin. Bilgeler bedenlerine bakmak dışında herhangi bir şey yapıyorlar mıydı? Yogi Raman ve onun erkek ve kız kardeşleri de yüksek dağ patikalarında olsun, ormanın gür yeşillikleri içinde olsun, doğal ortamlarda hızlı tempoda yürümenin yorgunluğu atmada ve vücudu kendi doğal canlılığına döndürmede harikalar yarattığına inanırlardı. Hava yürünemeyecek kadar sert olduğunda kulübelerinin güvenliği içerisinde egzersizlerini yaparlardı. Bir öğüdünü kaçırabilirlerdi ama günlük egzersizlerini asla kaçırmazlardı. Alaycı bir ses tonuyla kulübelerinde ne vardı ki son teknoloji jimnastik aletlerinden mi diye sordum. Pek değil. Kimi zaman yoga duruşlarını uygularlardı. Başka zamanlarda tek elle bir veya iki set şınav çektiklerini görürdüm. Vücutlarını hareket ettirdikleri ve etraflarındaki nefes kesici ortamın taze havasını ciğerlerine çektikleri sürece egzersiz olarak ne yaptıklarının onlar için çok da önemli olduğunu sanmıyorum. Taze hava solumunun bununla ne ilgisi var? Bu soruna Yogi Rama'nın favori deyişlerinden doğru nefes almak, doğru yaşamaktır en iyi cevaptır sanırım. Nefes almak bu kadar önemli mi diye sordum şaşkınlıkla. Sivana'daki erken dönemlerimde bilgeler bana sahip olduğum enerji miktarını 2'ye ve hatta 3'e katlamanın en hızlı yolunun etkili soluma sanatı olduğunu öğrettiler. Ama yeni doğmuş bir bebekken bile nasıl nefes alacağını bilemez miyiz? Pek değil John. Çoğumuz hayatta kalmak için nasıl nefes alacağımızı bilsek de gelişmek için nasıl nefes alacağımızı hiçbir zaman öğrenmeyiz. Çoğumuz çok kısa süreyle nefesimizi içimize çekeriz ve böyle yaptığımızda bedenimizin ideal düzeyde çalışması için yeterli oksijeni alamayız. Doğru nefes almak oldukça bilimsel bir şey galiba. Evet ve bilgeler ona bu şekilde yaklaşıyordu. Felsefeleri basitti. Etkin solunum yoluyla daha fazla oksijeni içine çek, o zaman doğal canlılığınla birlikte enerji kaynaklarını açığa çıkarmış olursun. Peki nereden başlayayım? Aslında oldukça kolay. Günde 2 ya da 3 kez daha derin ve etkin bir biçimde soluma hakkında 1 veya 2 dakika düşün. Etkin biçimde nefes aldığımı nereden bileceğim? Göbeğin hafifçe hareket etmeli. Bu karnından nefes aldığını gösterir ki iyi bir şeydir. Yogi Rama'nın bana öğrettiği bir teknik ellerimi karnımın üzerinde birleştirmekti. Nefesimi içime çektiğimde ellerim hareket ederse solunum tekniğim doğru demekti. Çok ilginç. Bunu sevdiysen o zaman ışık saçan yaşamın üçüncü ritüelini de seversin. Yani yaşam gıdası ritüeli. Avukatlık yaptığım günlerde biftek, kızarmış patates ve diğer abur cuburlardan oluşan bir beslenme şeklim vardı. Tamam, bunları ülkenin en iyi restoranlarında yiyordum ama vücudumu yine de abur cuburla doldurmuş oluyordum. Bunu o zamanlar bilmiyordum fakat bu benim memnuniyetsizliğimin ana kaynaklarından biriydi. Gerçekten mi? Evet, kötü bir beslenme şeklinin yaşam üzerinde oldukça belirgin etkileri vardır. Zihinsel ve fiziksel enerjini tüketir, ruh durumunu etkiler ve zihin açıklığını da engeller. Yogi Raman, vücudunu besledikçe ruhunu da beslersin derdi. Sanırım sen de beslenme şeklini değiştirdin, öyle mi? Radikal biçimde. Bu duygularımda ve görünüşümde şaşırtıcı bir fark yarattı. Her zaman stres ve işimin zorlukları nedeniyle böyle tükenmiş olduğumu ve kırışık ellerimin ilerleyen yaşımın belirtisi olduğunu düşünürdüm. Sivana'da bitkinliğimin vücuduma pompaladığım düşük oktanlı benzinden kaynaklandığını öğrendim. Sivana bilgeleri böyle dinç ve ışıltılı kalmak için ne yiyordu? Yanıt çabuk geldi. Canlı besinler. Ne? Yanıt canlı besinler. Canlı besinler ölü olmayan besinlerdir. Hadi Julian, canlı besinler de ne diye sordum ısrarla. Esasen canlı besinler güneş, hava ve suyun doğal etkileşimleriyle ortaya çıkanlardır. Burada sözünü ettiğim vejetaryen bir beslenme şekli. Tabağını taze sebzeler, meyveler ve tahıllarla doldur ve sonsuza dek yaşa. Bu mümkün mü? Bilgelerin çoğu 100 yaşın üzerindeydi ve hiçbir yavaşlama belirtisi göstermiyordu. Daha geçen hafta bir gazetede Doğu Çin Denizi'ndeki küçük Okinawa adasında yaşayan bir grup insan hakkındaki haberi okudum. Ada dünyada 100 yaşın üzerindeki insanlardan oluşan en kalabalık topluluğu barındırması nedeniyle hayrete düşen araştırmacıların akınına uğramıştı. Ne bulmuşlar? Uzun ömürlü olmalarının ana sırlarından biri vejetaryen beslenme şekilleriymiş. Fakat bu tip bir diyet sağlıklı mı? Bunun pek fazla güç vereceğini düşünmüyorsundur herhalde. Hala çalışan bir avukat olduğumu hatırla Julian. Bu doğanın öngördüğü beslenme şeklidir. Canlı, yaşamsal ve son derece sağlıklıdır. Bilgeler binlerce yıldır bu diyetle yaşamışlardır. Buna sattvik veya saf beslenme derler. Güç konusundaki kaygına gelince, gorillerden fillere kadar gezegenimizdeki en güçlü hayvanlar gururlu vejetaryenlerin alametini taşır. Bir gorilin insandan 30 kez daha güçlü olduğunu biliyor muydun? Bu hoş bilgicik için teşekkürler. Bak, bilgeler uçta olan insanlar değiller. Tüm bilgelikleri ölçülü bir yaşam sürmek ve aşırılıklardan kaçınmaya dayanır. Bu nedenle eti seviyorsan elbette onu yemeye devam edebilirsin. Yalnızca bunu yaparken ölü gıda tüketmekte olduğunu unutma. Yapabilirsen yediğin kırmızı et miktarını azalt. Bunun sindirimi güçtür ve sindirim sistemi vücudunda en çok enerji tüketen yapıdır. Değerli enerji rezervleri bu gıda türü için gereksiz yere harcanır. nereye varmaya çalıştığımı anlıyor musun? Yalnızca biftek yedikten sonra hissettiğin enerji düzeyini salatadan sonrakiyle karşılaştır. Katı bir vejetaryen olmak istemiyorsan en azından her öğüne salatayla başla ve tatlı olarak da meyveye. Bu bile fiziksel yaşam kaliten üzerinde büyük fark yaratacak. Yapması o kadar güç görünmüyor diye yanıtladım. Büyük ölçüde vejetaryen bir diyetin verdiği güç hakkında ben de bir şeyler duyuyordum. Daha geçen hafta Jenny'nin anlattığına göre Finlandiya'daki bir çalışmada vejetaryen diyetle beslenmeye başlayanların %38'inin bu yeni yaşam tarzına geçtikten sonra yalnızca 7 hafta sonra daha az yorgun ve çok daha dinç hissettikleri belirtilmiş. Her öğün salata yemeyi denemeliyim. Sana bakıyorum da belki öğünlerim salatadan ibaret olsa daha iyi. Bunu yaklaşık bir ay dene ve sonucu kendin değerlendir. Harikulade hissedeceksin. Tamam, bu bilgiler için yeterince iyiyse benim için de iyidir. Sana söz veriyorum, bunu deneyeceğim. Çok zor görünmüyor. Nasılsa her akşam barbekü yapmaktan usanmıştım. Yaşam gıdası ritüelini beğendiysen sanırım dördüncüyü de çok seveceksin. Öğrencin hala öğrenmek için bekliyor. Dördüncü ritüel, bereketli bilgi ritüeli olarak bilinir. Bu, yaşam boyu öğrenmek, öğrendiklerini kendinin ve çevrendekilerin iyiliğine esas olarak geliştirmeni merkeze alır. Şu eski bilgi güçtür görüşümü. Bundan çok daha fazlası var John. Bilgi yalnızca potansiyel güçtür. Gücün görülebilmesi için uygulanması gerekir. Çoğu kimse belli bir durumda veya bu bağlamda yaşamlarında ne yapmaları gerektiğini bilir. Sorun bilgiyi kullanmak ve düşlerini gerçekleştirmek için her gün tutarlı bir çaba göstermemeleridir. Bereketli bilgi ritüeli tamamıyla yaşamın öğrencisi durumuna gelmeye ilişkindir. Hatta daha önemlisi, bu varoluş dersliğinde öğrendiklerini kullanmanı gerektirir. Yogi Raman ve diğer bilgeler bu ritüeli yaşamak için ne yapıyorlardı? Bereketli bilgi ritüelini uygulamak için her gün birçok alt ritüeller gerçekleştirirlerdi. En önemli stratejilerden biri aynı zamanda en kolay olanıydı. Ona bugün bile başlayabilirsin. Fazla zaman almaz değil mi? Julian gülümsedi. Seninle paylaştığım bu teknikler, araçlar ve ipuçları seni her zaman olduğundan daha üretken ve verimli yapacak. Böyle konularda cimri değil, eli açık olmalısın. Ne demek istedin? Bilgisayarlarını sürekli kullandıkları için verileri yedeklemeye zaman bulamadıklarını söyleyen kişileri düşün. Bu makineler bozulup aylarca emek harcanan önemli çalışmalar yitirildiğinde günde birkaç dakikayı yedekleme için ayırmadıklarına pişman olurlar. Beni anlıyor musun? Önceliklerimi doğru saptamalıyım, öyle mi? Kesinlikle. Yaşamını takvimin kölesi olarak yaşamamayı dene. Onun yerine vicdanın ve kalbinin sana yapmanı söylediği şeylere odaklan. Kendine yatırım yapar, zihin, vücut ve karakterini en yüksek seviyeye çıkarmayı adarsan, neredeyse içinde sana en büyük ve tatmin edici sonuçları almak için neler yapman gerektiğini söyleyen özel bir dümenci varmış gibi hissedeceksin. Saat hakkında kaygılanmayı bırak ve yaşamaya bak. Gayet iyi anladım. Peki az önce bana anlatacağın bu alt ritüel neydi diye sordum. Düzenli olarak oku. Günde yarım saat okumak mucizeler yaratır. Ancak seni uyarmalıyım. Bunu rastgele yapmamalısın. Verimli zihin bahçene girmesine izin vereceğin şeyler hakkında çok seçici olmalısın. Bunlar son derece besleyici olmalı. Seni ve yaşam kaliteni geliştirecek şeyler seç. Bilgeler ne okuyordu? Uyanık oldukları zamanın çoğunu atalarının kadim tekniklerini okumaya ve tekrar okumaya ayırırlardı. Bu felsefi literatürü adeta yutmuşlardı. Bu harika insanların küçük bambu sandalyelerde oturup tuhaf biçimde ciltlenmiş kitaplarını dudaklarında aydınlanmanın ince tebessümüyle okuyuşlarını hala gözümde canlandırabiliyorum. Okumanın gücünü ve akıllı kişinin en iyi dostunun kitap olduğu prensibini Sivana'da öğrendim. O halde elime geçen her iyi kitabı okumalı mıyım? Yanıtı evet ve hayır oldu. Sana asla olabildiğince çok kitap okumanı önermiyorum. Ancak hatırlamalısın ki bazı kitaplar tadına bakmak, bazıları önce ağızda iyice çiğnemek ve bazıları da bütün halde yutmak içindir. Bu bana başka bir konuyu hatırlattı. Acıktığını mı? Hayır John, dedi Julian gülerek. Sadece gerçekten iyi kitaplardan en iyisini alabilmek için yalnızca okumakla yetinmeyip üzerinde ciddi biçimde çalışman gereken kitaplardan söz ediyorum. Onları önemli müvekkillerinin yasal görüşünü almak için sana getirdikleri kontratları okurken yaptığın gibi incele. Gerçekten dikkat et. Üzerinde çalış, bütünleş. Bilgeler büyük kütüphanelerindeki ilmi kitapların çoğunu 10 ya da 15 kez okumuşlardır. Bu büyük kitaplarla ilahi bir kaynaktan gelen yazmalar kutsal metinlermiş gibi davranırlardı. Vay, okumak gerçekten bu kadar önemli mi? Her gün sadece yarım saat okumak bile yaşamında keyifli bir değişiklik yapacak. Çünkü engin bilgi birikimlerinin tümünün senin emrine amade olduğunu görmeye başlayacaksın. Karşılaşabileceğin her problem için her çözüm yazılıdır. Daha iyi bir avukat, baba, arkadaş veya aşık olmak istiyorsan bir yerde seni bu hedeflere hızla ulaştıracak kitaplar mevcuttur. Yaşamında yapabileceğin tüm hatalar bu yollardan senden önce yürümüş olan kişilerce önceden yapılmıştır. Karşılaştığın güçlüklerin sadece sana özgü olduğuna gerçekten inanıyor musun? Bunu hiç düşünmemiştim Julian. Ancak ne demek istediğini anlıyorum ve haklı olduğunu biliyorum. Birinin hayatı boyunca yaşadığı ve yaşayabileceği tüm sorunlarla önceden karşılaşılmıştır diye ekledi Julian. Daha önemlisi, yanıtlar ve çözümlerin tümü bu kitapların sayfalarında kayıtlıdır. Doğru kitapları oku. Senden öncekilerin şimdi karşılaşmakta olduğun güçlüklerle başa çıktıklarını öğren. Onların başarı stratejilerini uygula, yaşamında gözleyeceğin iyileşmelere hayret edeceksin. Bu doğru kitaplar tam olarak hangileridir diye sordum. Julian'ın harika bir noktaya değindiğini hemen fark ederek. Bunu senin başarılı yargılama yeteneğine bırakacağım dostum. Kişisel olarak günlerimin bir kısmını doğuya yaptığım yolculuk sırasında hayran kaldığım bu insanların biyografilerini okumaya ve edebiyatın bilgeliğine ayırıyorum. Hevesli bir çaylığa önerebileceğin birkaç isim var mı diye sordum geniş bir gülümsemeyle. Elbette. Büyük Amerikalı Benjamin Franklin'in biyografisinden çok şey öğrenebilirsin. Gandhi'nin Bir Öz Yaşam Öyküsü adlı otobiyografisinden ilerleme konusunda hayli güç alabilirsin. Sana Hermann Hesse'nin Marcus Aurelius'un oldukça pratik felsefesini Seneca'nın bazı çalışmalarında öneririm. Napolyon'un Düşün ve Zengin Olun'u bile okuyabilirsin. Ben geçen hafta okudum ve oldukça derin olduğunu düşünüyorum. Düşün ve zengin ol diye tekrarladım hayretle. Ama kalp krizinden sonra tüm bunları geride bıraktığını sanıyordum. Orada zayıfların sırtından para kazanmak için şarlatanlarca pazarlanan çabuk para kazanmanın yolları türü kitapçıklardan gerçekten sıkım sıyrıldı. Sakin ol koca adam. Bu konuda seninle tamamen hemfikiriz dedi Julian. Akıllı ve sevgi dolu bir büyük babanın tüm sıcaklığı ve sabrıyla. Toplumumuzdaki etik değerlerin iyileşmesini ben de istiyorum. Bu küçük kitap para kazanmak değil, yaşamını zenginleştirmek hakkında. Sana iyi olmakla hali vakti yerinde olmak arasında çok büyük bir fark bulunduğunu söyleyen ilk kişi sanırım ben olacağım. Bunu yaşadım ve para odaklı bir yaşamın verdiği ıstırabı biliyorum. Düşün ve zengin ol, spiritüel zenginlik dahil olmak üzere bollukla ve tüm bu güzel şeyleri yaşamına nasıl katacağınla ilgili. Onu okuman iyi olur ama ısrar etmeyeceğim. Üzgünüm Celin, saldırgan bir avukat gibi konuşmak istemedim dedim kendimi affettirmek isteyerek. Sanırım bazen sinirlerime hakim olamıyorum. Bu da düzeltmek istediğim bir başka şey. Benimle paylaştığın tüm bu şeyler için gerçekten teşekkür borçluyum. Sorun değil, unuttum bile. Söylemek istediğim okumak ve sürekli okumaktı. Başka ilginç bir şey duymak ister misin? Nedir? Yaşamına böylesi bir zenginlik katacak olan senin kitaplardan çıkaracakların değil, kitapların sonunda yaşamını değiştirecek biçimde sende ortaya çıkacak şeylerdir. Görüyorsun John, kitaplar sana aslında yeni bir şey öğretmez. Gerçekten mi? Gerçekten. Kitaplar aslında zaten senin içinde olanları görmene yardım eder. Aydınlanma budur. Tüm seyahatlerim ve keşiflerimden sonra anladım ki tam bir daire çizerek genç bir çocuk olarak başladığım noktaya dönmüşüm. Ancak şimdi kendimi tanıyorum, ne olduğumu ve ne olabileceğimi biliyorum. O halde bereketli bilgi ritüeli tamamen okumak ve orada bir yerde duran manevi zenginlik bilgisini keşfetmekle ilgili. Öyle mi? Kısmen. Şimdilik günde 30 dakika oku. Gerisi doğal olarak gelir dedi Julian bir gizemli imayla. Tamam. Işık saçan yaşamın 5. ritüeli nedir? Bu kendin hakkında düşünme ritüelidir. Bilgeler iç dünyalarında dalıncın gücüne kuvvetle inanırlar. Kendini tanımaya zaman ayırmakla varlığının sahip olduğunu hiç bilmediğin bir boyutuyla bağlantı kuracaksın. Kulağa çok derin geliyor. Bu aslında çok pratik bir kavramdır. Görüyorsun, hepimiz içimizde uyuyan birçok yetenek taşıyoruz. Bunları tanımaya zaman ayırarak canlandırabiliriz. Ancak sessiz dalınç bundan fazlasını getirecektir. Bu uygulama seni daha güçlü, kendinle daha barışık ve akıllı bir yapacaktır. Bu, zihnini kullanmanın çok değerli bir biçimidir. Bu kavramı hala tam olarak anlayamadım Julian. Haklısın. İlk duyduğumda bana da yabancı gelmişti. Temel biçimiyle ele alırsak, kendin hakkında düşünme ritüeli, düşünme alışkanlıklarından başka bir şey değildir. Ama hepimiz düşünmez miyiz? Bu insan olmanın bir özelliği değil mi? Evet, çoğumuz düşünürüz. Ama sorun çoğu insanın sadece hayatta kalmaya yetecek kadar düşünmesidir. Benim sözünü ettiğim, gelişme sağlayacak kadar düşünmek. Benjamin Franklin'in biyografisini okuduğunda ne demek istediğimi anlayacaksın. O, bütün gün süren verimli çalışmalarının ardından her akşam tüm davranışlarını gözden geçirir, bunların olumlu ve yapıcı mı yoksa olumsuz mu olduğunu, düzeltmesi gereken bir tavrı olup olmadığını düşünürdü. O gün neyi yanlış yaptığını açıkça bilmekle kendini kontrol etme ustalığı yolunda iyileşme ve gelişmeye yönelik adımları atabilecek duruma gelirdi. Bilgeler de aynını yapardı. Her gece güzel kokulu gül yapraklarıyla kaplı kulübelerinin mabedine çekilerek derin bir dalınç içinde otururlardı. Aslında Yogi Raman geçirdiği günün yazılı kaydını tutardı. Ne tür şeyleri yazardı diye sordum. Sabahları yaptığı kişisel bakım çalışmalarından diğer bilgelerle ilişkilerine ve yakacak odunla taze yiyecek bulmak için ormana yaptığı yolculuklara kadar her şeyi sıralardı. O gün zihninden geçen düşünceleri de kaydederdi. Bunu yapmak zor değil mi? 12 saati bırak, 5 dakika önce ne düşündüğümü bile zor hatırlıyorum. Bu ritüeli her gün uygularsan zor değil. Göreceksin, herkes benim aldığım türde sonuçlar alabilir. Herkes. Asıl sorun pek çok insanın eksküsitos denen hastalığa tutulmuş olması.